Ayrım 31, sayfa 212. Julie de dostlar apartmanına doğru yürümeye başladı. Evine girdiğinde kocasının neşe içinde kendisini beklerken buldu. Hayatım, neredeydin? Çok merak ettim. Sana akşam yemeği hazırladım. Yani sofranı kurdum, dedi Kenan. Sonra dikkatle Julie'nin yüzüne baktı. Sen ağladın mı gülüm? Julie de biraz duraladı. Elindeki dosyayı Kenan'a uzattı. Ben doktora gittim. Bu verileri alabilmek için tek tek laboratuvarları dolaştım. Bazılarını çok bekledim. Doktor Sansun beni bekleme kibarlığını göstereceğini söylemişti. Çünkü İtalya'dan geldim ve geri döneceğimi zannediyor. Bu yüzden başka bir güne bırakamazdım. Biraz durdu ve tekrar konuşmaya başladı. Kenan, haklıymışsın. Ben hastaymışım, derken yeniden ağlamaya başladı. Doktorun teşhisini, tedavinin nasıl olacağını ve sonucunun ne olacağını anlattıktan sonra yine duraladı. Hayatım, bana bir kadeh şarap verir misin? Kenan kalkıp vitrinden çıkardığı iki kadehe buzbağ şarabını doldurup karısına uzattı. Peki canım, neden bu kadar üzgünsün? Bak ne kadar güzel bir haberle geldin. Kenan, galiba anlatamadım. Gerçi bir kadın olarak estetiğimi koruyabileceğim çok az zamanım kaldı. Düşünsene, her tarafı yağ kaplı bir kadın olarak dolaşacağımı. Giyeceğim hiçbir şeyin yakışmayacağını. Bak, istersen ayrılabiliriz. Asla sana kızamam. Kenan ayağa kalkıp karısına sarıldı. Canım, sen benim için aşk çeşmesinde tanıdığım o asi ve baş döndürücü güzel kız olarak kalacaksın. Asla böyle bir şey düşünmem. Düşünmeyeceğim, dedi. Jüri de bu cevaplardan memnun olmasına olmuştu ama o her şeyden, herkesten önce kendi kendini beğenmeyecekti. Başkalarının onu her bakışında vücudundaki yağ torbalarından başka bir şey görmediklerini düşünecekti. Kadınların bazı şeyleri çevresi için yaptığını düşünseler de aslında onlar birçok konuda kendi kendilerini mutlu etmeye çalışırdı. O gece Kenan karısına istekle ve mutlulukla sarıldı. Ancak Jüri de öyle garip, öyle utanç verici duygular içindeydi ki kocasına arkasını dönüp yattı. Kenan ise evlilik süresince asla yaşamadığı bir reddediliş ile karşılaşmanın şaşkınlığı içerisindeydi. Zehra uzun süre düşünüp çeşitli yönleriyle muhakeme ettikten sonra Niyazi Bey ile buluşmaya karar vermişti. Hala bir sakıncası vardı ve bu yüzden yalnız gitmekte tereddüt ediyordu. Mesut Ağa bazı cumartesi günleri hukuk bürosuna gitmiyordu. Bugün de onlardan biriydi. Zehra, Mesut Ağam, hadi sen de gel. Niyazi Bey benim abim sayılır. Çok efendidir. Bunu sen ve ben biliyoruz. Bizi yakından tanımayan insanlar böyle düşünmeyebilir. Ben bu konuda tedirginlik duyuyorum. Lütfen benimle gel. Zehra, Baki ile muayenehanenin restorasyon işini halledecektik. Hayatım, orada uzun süre kalmayacak. Hemen döneriz, dedi. Neyse, Mesut Ağa ikna olmuştu. Yine aynı mekanda, aynı yerde bulaşacaklardı. Bu sefer Niyazi Bey onları bekliyordu. Mutat konuşmalardan sonra konuyu Zehra Hanım girdi. Niyazi abi, bu iş fazla uzamadı mı? Lütfen evine çocuklarının başına dön, diye başladı. Ve devamında daha çok kızların perişan olduğunu, her açıdan derbeder olduklarını, bir evde baba otoritesinin olmamasının çocuklar üzerinde korku ve psikolojik dengesizlikler yaratmaya sebep olacağı konusunda çok endişe duyduğunu, kendisinin bir eğitimci olarak bu konuda çok daha bilgili olduğunu ısrarla tekrarlayarak dikkatini çekmeye çalıştı. Niyazi Bey bir müddet düşündü. Zehra, çok iyi niyetli ve çok akıllı bir genç hanım olduğunu biliyorum. Ama Fatma'nın çok iyi bir ders alması ve gerçekten kendisini bırakabileceğime inanması gerek. Belki o zaman korkuyla hizaya gelebilir. Boşanma isteğimin gerçek olduğuna inanması için dava açtım. Bugün yarın mahkeme tebliğini alacaktır. Mahkemeler yaz tatilinde olduğundan duruşma en erken sonbahara kayacak. Bu süre içinde de kendini toparlamaz ise Niyazi Bey cümleyi tamamlayamadı. Öylece kaldı. Mesut Ağa sabırsızlıkla, evet, o zaman ne olacak? Cidden ayrılacak mısın? Olabilir ağam, yürütemiyorum. Bu evlilik evlilik değil. Kızlarıma da aile olarak hiçbir şey veremiyoruz. Hatta kötü örnek oluyoruz, dedi. Aslında dediklerinde haklıydı. Ama çocuk sevgisi ve vicdanı olan hiç kimse 3 çocuğun babasız büyümesini kolay kolay kabullenemezdi. Mesut ile Zehra bu konuda biraz ısrarcı ve daha etkili olmaya çalıştılar. Ne yazık ki pek de başarılı olamamışlardı. Dönüş yolunda Mesut Ağa biraz kırgın ve hatta kızgın gibiydi. Zehra, Niyazi bence fazla katı davranıyor. En azından bizim hatırımız için evine dönüp bir müddet daha deneyebilirdi, dedi Mesut Ağa. Mesut, hatır için hiçbir evlilik yürümez. Ona kızma. Çocuklarına düşkün bir baba olduğunu biliyorsun. Biraz daha karısını korkutmak, inadını kırmak için yapıyor. Elindeki tek çare bu sanırım. 19 yıllık bir evlilik. Niyazi Bey her yolu denedi. Fatma'nın istekleri ve davranışları biraz makul olsaydı eminim onu da yapardı. Bu durumda bir kadını hatalı bulmak ve itiraf etmek inan beni çok üzüyor ama gerçek bu. Mesut da hafiften güldü. Sevgilim, bir tanem, sen ne akıllı ve ne mantıklı bir kadınsın. Ben ve çocuklarım ne kadar şanslıyız. Zehra bir Anadolu kadınıydı. Akıllı da olsa, kendini yetiştirmiş de olsa hala bazı batıl itikatları vardı. Kocasına göstermeden işaret parmağını kıvırarak arabanın kapısına birkaç kere vururken içinden de Allah nazarlardan saklasın diye dua etti. Mesut Bey ve Zehra Hanım dostlar apartmanına girdiklerinde 2 numaralı dairede oturan Karadenizli İlyas Dürüstoğlu pencerenin önündeydi. Hızlıca daire kapısını açmış, apartman girişine çıkmıştı. Gülerek, "Avukat Bey, düğünde damadın geceyi beklemesi gibi, ben de sizi bekliyorum, sana danışacağım bir şey var," dedi. "Buyurun İlyas Bey." Mesut Ağa içinden aman ne espriydi. Karşılığında güzel bir yumruk yakışırdı ama eminim ki adam söylediği şeyin nereye gittiğini fark etmeden konuşuyor diye düşündü. Şu bizim uşağı yine arabayı çarptı da geçmiş olsun. Kendisi de bir şey var mı? Yoktur avukat bey yoktur ama karşısındaki arabada bir ölü bir de ağır yaları var dur da. Vah vah çok üzüldüm. Geçmiş olsun. Hata kimde? Zehra bu konuşmayı dinlemenin kendisini hiç ilgilendirmediğini, adamın tavırlarına da sinirlendiğini fark etti. İlyas Bey size geçmiş olsun. Mesut, ben çocukların yanına çıkayım diyerek merdivenlere doğru yürüdüm. İlyas Bey sağ ol yeni gel dedikten sonra aceleyle konuşmasına devam etti. Bizim uşağın suçudur. Gaybana yük gezmeyi de gene uzuk gibi fazla kaçırayı. Uşağı ağzıyla de burnuyla içeyi. Biliyorsun da Lazlar'ın burnu ondan büyük olayım. Bunu söyledikten sonra arkasından yine kahkahayla güldü. Kendince espri yapmıştı. Zehra kapıyı açarken duyduğu son espriye de çok şaşırmıştı. Bu dünyada ne tip insanlar var? Oğlu bir kişinin ölümüne, bir kişinin de ağır yaralı olmasına sebep olmuş, adam buna espri konusu yapabiliyor diye düşündü. İlyas Bey birden fark etmiş gibi kusura bakmayasın avukat bey, seni ayağa diktim, içeriye girmez miyisin? Yok böyle iri. İlyas Bey ben trafik davalarına bakmıyorum. Ağır ceza avukatıyım. İhtisasım da tecrübem de hiç yok gibi. Bu konuda kişiliğine ve tecrübesine çok güvendiğim birini tavsiye edebilirim. Benim hatırımı da çok sayar. İlyas Bey bu cevaptan pek memnun olmamıştı. Avukat Bey. Avukat avukatlı da gonisi monisi mi olmuş bu işin? Yine güldü. Anlaşılan İlyas Bey her şartta espri yapmayı çok seviyordu. İlyas Bey şimdi artık her meslek için böyle ihtisaslaşma var. Eğer böyle güçlü birini tanımasaydım size yardımcı olmak için çabalardım. İnan ki çok daha faydalı olacaktır. İlyas Bey bu konuda ikna olmuşa benzemiyordu. Buruk bir sesle peç çomuşum. Hayır sağ olasın dedi. Mesut Ağa evine girdiğinde söyleniyordu. Biz avukatlar insanlar üzerinde çok kötü bir imaj yaratmışız. Parayı verince her türlü davayı kabul edebileceğimizi düşünüyorlar. Genç bir adamı toprağa göndermiş, bir başkası ölümle pençeleşiyor. Sırf şımarık bir veledin sorumsuzluğundan dolayı sonuçta konu insan hayatı. Ben böyle bir davayı alamam diye söyleniyordu. Baki, Rumeli Caddesi'ndeki muayenehaneyi ve dostlar apartmanındaki 7 numaralı daireyi de almıştı. Şimdi her iki mekanın da kendi zevkine göre dekorasyonunu yaptırıyordu. Eniştesi ve ablası bu konuda en büyük yardımcısıydı. Çevresi de fazlaca geniş olan avukatın her cinsten, her meslekten dostu vardı. Doktor Baki Onaran, Columbia Üniversitesi'nde çalıştığı sürece oldukça iyi bir birikim yapmıştı. Akıllı ve ölçülü bir gençti. Mesut Ağa zaman zaman iki kardeşe bakıp bu kardeşlerin anaları babaları belli. İkisinde de ipe sürecek akıl yoktu. Bunlar nasıl böyle noksansız birer kişi olarak büyüdüler? Sonunda kendine de bir şeyler çıkarmak istercesine galiba bu çocukların şansları ve rehberleri ben oldum. Çok da mutluyum diye bağırdı. Baki sabah kahvaltısı hazırlayan ablasının yanına yaklaştı. Abla ben evimi döşerken Hülya'nın da fikrini almak hatta onunla beraber seçmek istiyorum. Çok mu tuhaf kaçar? Zehra ani bir hareketle Baki'ye doğru döndü. Gözlerinde şaşkınlık vardı. Hangi Hülya? Diye sordu. Baki sorusunun ablası tarafından çok garip karşılandığını fark etmişti. Karşıdaki öğretmen Niyazi Bey'in kızı. Niye bu kadar şaşırdın ki? Oğlum. O liseyi daha yeni bitirdi. Zaten bir karmaşa yaşıyorlar. Kızın sana karşı bir ilgisi var mı? Bilmiyoruz. O hangi sıfatla böyle bir teklifte bulunacaksın? Abla bir arkadaşımdan herhangi bir konuda yardım isteyemem mi deyince Zehra güldü. Sen ne çabuk Amerika kültürünü ve serbestliğini bu kadar benimsedin? Bence hiç mahsuru yok. Nasıl olsa ben o kızla evleneceğim. Kendini bu kadar şartlama. Bu işler hiç belli olmaz. Sonra üzülürsün. Diye cevap veren Zehra gerçekten şaşkındı. İçinden Allah Allah, ben de bunu aklı başında bir şey bilirdim diye söylendi. Daire kapısı çalınıyordu. Çılgın Amerikalı çocuk kapıyı aç diye seslendi kardeşi Zehra'na. Bucky kapıyı açtı. Karşısında çok yakışıklı, uzun boylu, koyu lacivert gözlü, spor giyimli bir genç duruyordu. Affedersiniz, babam aniden hastalandı. Nefes alamıyor. Burada doktor komşumuz varmış. Bir zahmet evdeyse babamı muayene edebilir mi? Bucky ne diyeceğini şaşırmıştım. Delikanlı, ben de doktorum ama senin aradığın ben değilim galiba. Ben kimi aradığımı bilmiyorum. Sadece sizi çok genç gördüm. Doktor olduğunuzu anlayamadım. Lütfen bize kadar gelebilir misiniz? Tabii gelirim delikanlı. Pardon, adım Ferhat. Kendimi tanıtmayı unuttum. Bir numarada oturuyoruz dedi genç adam. Bucky ilk etapta gerekli aletlerin bulunduğu küçük çantasını aldı. Ablasına durumu izah edip onun arkasına takıldı. Ferhat öndeydi ve telaşlıydı. Hızla merdivenden inerken genç bir kızla oldukça şiddetli bir şekilde çarpıştı. Hata genç hanımdaydı. Başı önündeydi. Saçları tutam tutam kesilmiş, her tutam farklı bir renge boyanmıştı. Kırmızı, sarı, siyah gibi. Genç kız başını hırsla kaldırdı. Karşısındaki gence önüne baksana diye söylendi. Ferhat, affedersiniz ama bana çarpan sizsiniz. Neyse önemli değil. Bizim işimiz acele de diyerek yürümeye başladı. Genç kız bir anda doktor Bucky'yi gördü. Biraz utanmıştı. Yanakları pembeleşti. Hülya punkçı mı oldun? Evet, çok mu çirkin? Bucky Ferhat'ı takip ederken bir taraftan da söyleniyordu. Hayır, sana ne yapsan yakışıyor. Ama biraz şaşırdım. Hülya cevap vermeden merdivenleri çıkmaya başladı. Banka müdür emeklisi Fuat Bey yatağında sürtüstü yatıyordu. Eşi Sibel Hanım'ın korkudan gözleri büyümüştü. Fuat Bey 55-60 yaşlarında temiz yüzlü bir beydi. Belli ki ızdırabı fazlaydı. Soğuk ter döküyordu. Kolu, göğsü ve boğazı ağrıyor, konuşmakta zorlanıyordu. Bucky kısa bir muayeneden sonra hastane çok uzak mı diye sordu. Nesi var doktor bey? Çok büyük ihtimalle kalp krizi geçiriyor dedi ve devam etti. Ambulans çağırabilir miyiz? Ferhat acı acı gülümsedi. Çağırırız ama telefon düşünceye ve ambulans gelinceye kadar birçok şey olabilir. O zaman benim arabaya götürelim. Oldukça rahat ve geniştir dedi Bucky. Haydarpaşa Hastanesi'nin labirente benzer yollarında bir sedye üzerinde Fuat Bey'i uzun süre o bölümden diğerine taşıdılar. Sonunda orta yaşta bir kardiyoloji uzmanı kalp krizi geçiriyor dedi. Bucky evet öyle, şimdi ne yapılacak diye sorunca doktor kızmıştı. Ne demek evet öyle, siz teşhisi bu kadar kesin koyduysanız neden buraya getirdiniz? Bucky sinirlense de kendisine hakim olmasını bilen bir insandı. Doktor bey, bilgiç veya ukalalık ettiğimi zannediyorsunuz. Ben de kardiyoloji uzmanıyım. Amerika'da Columbia Üniversitesi'nden yeni döndüm. Şimdilik bir hastaneye de bağlı değilim. En yakın hastane de burasıymış. Şüphesiz ki bir hastaneye ihtiyacı olduğu için getirdik. Doktor utanmıştı galiba. Kusura bakmayın. Çalışma şartlarımız çok ağır. Bu saatlerde o kadar tahammülsüz ve yorgun oluyoruz ki düşünebiliyor musunuz? Bugün poliklinikte 60 hasta muayene ettim. Sabah 2 ameliyata girdim. Hastanıza yarın anjiyo yapılacak. Şimdi yoğun bakıma aldırıyorum. Nöbetçi doktoru tembihleyeceğim. Üzülmeyin. Bu gece gereken her şey yapılacaktır. Siz gidebilirsiniz. Tanıştığımıza memnun oldum doktor. Ben Bucky Onaran. İlginize teşekkür ederiz. Ferhat bütün ısrarlara rağmen hastanede kalmayı tercih etmişti.